Ayrım 4.
Sayfa 44. Yollar 1. Kara tren. 1. Trenden inerken bir çift emanet göz bıraktı bana. Bir çift yeşil göz sarı saçlarını sabahın serinliğine doğru savunurken jandarmaların arasından vakur bir edayla yürüyordu. Zayıf bedeninden umulmayacak kadar heybetliydi. Ama gözleri bende kaldı. Sorgulayan, kararsız, ürkek, şaşkın gözleri. Emanetime iyi bak der gibiydi. 2. Gece yarısı acıyla çalan bir telefondu yine beni yollara düşüren. Sizin kızınız ölü ele geçirildi. Kimlik tespiti için gelmeniz gerekiyor. Kanım donuyordu bu aşağılayıcı buyurgan ses karşısında. Bu da işkencenin bir parçasıydı. Çoğu zaman cenazeler bekletilmiyor ya da yakınlarının almasına izin verilmiyordu. En acısı da bir çukura üst üste atılmış et parçaları arasında sevdiğinizi bulmaya çalışmaktır. Çamurlarla dolu bir çukurun içinden çıkarılan parçalanmış bedenlerin içinde oğlunun elini tanıyan yaşlı bir ananın ağıdı yıllardır kulaklarımda. Acıyı anlamak için dil gerekmiyor. Yürek aynı yürek. Hanım o gece de yüreğimi parçaladı ağıdıyla. Onu yaban ellerde koyma bey, bayramlarda hiç olmazsa mezarına gider dertleşirim kızımla. Yola çıktığımda gün ağarmaya başlıyordu. 3. Bir traktör römorkuna üst üste atılarak hastane morguna getirilen, ölü ele geçirenler henüz toprağa gömülmemişti. Kasabaya vardığımda morgun kapısı benim gibi uzak şehirlerden gelenlerle doluydu. Zar zor içeri girdiğimde korkmaya ve morarmaya yüz tutan genç bedenlerin arasında Nazenden'i aradım. Çok şükür kızım yoktu ölenlerin arasında. Fakat acısı göğü inleten ağıtları dinledikçe daha çok üzülür olmuştum. Yaşlı kalbim dayanmıyordu artık bu acılara. Sanki binlerce kızım vardı ve her gün ölüyordum. Morgun kapısında tanıdık bir çift göz görmüştüm yine. Sevecen, acıyla ve özlemle bakan. O da benim gibi ellerini koynuna kavuşturmuş, nemli gözlerle ağıt yakan kadınlara, acılı insanlara bakıyordu. Gözleri yaşla doluydu. Ayakta zor durduğu belliydi. O sarı kıza karşı içimden ılık bir şeylerin aktığını, gözlerinin çiğdemi, kızıma ne kadar çok benzediğini ilk o an fark ettim. Daha fazla kalamadım orada. Ölenlerin arasında kızım yoktu ama ben bir kez daha ölmüştüm. Onca ağıdın arasında. Ölmekten beter bir yorgunlukla zar zor yürüyebildim istasyona. Kimlik tespiti. Yine bir sürü acı hakaret ve aşağılamayla binmiştim trene. Ne işim vardı bu yaban ellerde? Adım başı arama ve sorgudan geçiyorsun. Kızımı arıyorum diyemiyorum artık. Akraba ziyareti, oğlum askerde onu görmeye gidiyorum. Anasının yüzüne nasıl bakarım gelmezsem. Hem o benim ciğerparem, Çiğdem'in amansız aşkım. Artık yakın akrabaların dahi cenazelerine gidemez oldum. Yüreğim kaldırmıyor. İki kez yokladı beni kalbim. Soluksuz kaldım, gidip geldim iki kez öbür dünyaya. 4. Morgun kapısında gördüğüm sarı kız da istasyondaydı. Oldukça yüklü gelen kara tren istasyonundan binenlerle iyice kalabalıklaşmıştı. Ayakta zor duruyordum. Oturacak boş bir vagon ararken onunla yeniden karşılaşınca çok sevindim. Eski bir tanıdığı görmüş gibi oldum. Göz ucuyla selamlaşmanın ötesinde tek kelime konuşmadı benimle. Kayboldu. Gidip buldum onu. Birileriyle konuşmayalı, dertleşmeyeli uzun zaman olmuştu. Çevremdeki birçok insan bana deli gözüyle bakmaya başlamıştı. Yalnızlaşmıştım iyice. Tren karlı dağları, dumanlı vadileri geride bırakırken onun bulunduğu kompartımanın bir köşesine ben de sıkıştım. Genç bir delikanlı yerini verdi bana. Rahatladım. Genç çocuk koridordaki pencereden uzayıp giden yolları seyrederken ben de morgun kapısında karşılaştığım sarışın kızı izlemeye başladım. Vagonda toplam 6 kişiydik. O pencerenin yanında oturuyordu. Çantasını bacaklarının arasına almıştı. Çantasından çıkarttığı birkaç kitabı camın kenarındaki masaya koymuştu. Önce dalgın gözlerle yol boyunca bize eşlik eden ırmağı, çayırlıkları, ormanlıkları ve mora çalan dumanlı dağları seyretti. İnce bir şiir kitabının sayfalarını çevirdi. Okumadan kapattı. Çevresindekilerin meraklı bakışları onu rahatsız etmiyordu. Sanki onların dışında bir dünyaya dalıp gitmiş gibiydi. Kitapları çantasına bıraktı ve oradan çıkardığı bir okul defterinin ilk sayfasını açarak minik sarı bir tükenmez kalemle yazmaya başladı. Ne yazıyordu acaba? Konuşmak mümkün görünmüyordu çünkü kendi dünyasına dalıp gitmişti. Onun bu dağ kasabasında ilk görevine çıkan bir öğretmen olabileceğini hayal ettim. Günlük tutuyordu belki de kızım gibi. Onu da ben öğretmemiş miydim? İlk tayin olduğum köyde tuttuğum günlükleri okutmuştum ona. O da bir gün öğretmen olacaktı benim gibi. Binlerce çocuk yetiştirecekti vatanımıza. Bu sarı kız da hayatında ilk kez gördüğü bu yabancı memleketi, oranın acılı insanlarını, vahşi coğrafyasını, akıp durmakta olan kanı, yükselen feryatları yazıyordu belki de. Şaşkınlıkla baktığı, dillerini anlamadığı bu insanlara o da üzülüyordu demek. Yoksa ne diye ağlasın benim gibi morgun kapısında? Yol boyunca yazıp durdu defterine. Ara sıra dışarıya baktığı da oluyordu ama o dalgınlıkta karanlık geceyi mi görüyordu, yoksa düşlere mi dalıyordu anlamak imkansızdı. Anıların içinden ona baktım durdum ben de. Engel olamadığım gözyaşlarım yanaklarıma doğru süzülürken dalıp gitmişim. Rüyamda Çiğdem tayin olduğu köylerde dillerini anlamasa da çocuklarla nasıl kaynaştığını, onları ne çok sevdiğini anlatıyordu. Ne iyi etmiştim onun yanına gelmekle. Tren sarsıntıyla yol alırken başını omuzuma yaslayarak derin bir uykuya dalmışım. Hanım ne çok sevinecek kim bilir ikimizi karşısında görünce. 5. Gün ağrırken tren acı bir fren sesiyle sarsıntıyla durdu. Uyandım. Usul boylu, güzel yüzlü, ince sarı kız iyice süzülmüş gibiydi. Bütün gece uyumamıştı anlaşılan. Hala dalgın yazıyordu. Zaman zaman alnını yasladığı buzlu camın ardından şafak tatlı bir kızıllık içindeydi. Durduğumuz istasyon oldukça hareketliydi. Sabahın bu erken saatinde 4 bir yana doluşan jandarmalar istasyonu kuşatmış, inenlerin kimliklerini inceliyordu. Birden Rambo'yu andıran giysileri içinde özel hareket timlerini görünce şaşırdım. Yakınlarda bir patlamanın olduğunu söyleniyordu fısıltı halinde. Bolu dağlarında teröristler görülmüşler. Kimlik araması için trene doluşan masal devlerini andıran özel timleri gördüğünde yüzünün kül gibi sarardığını fark ettim. Telaşlanmamaya çalışsa da korkmuştu. İşte o an ben de tam karşısına camın kenarına geçip oturdum. Nedenini anlayamadığım bir koruma içgüdüsüyle kucağımdaki gazeteleri yazı yazdığı minik masanın üstüne bıraktım. Komanda Tugay'ın özel timleri bu ıssız dağ başı istasyonunda davetsiz bir yolcu gibi dağılmıştı. Herkes kimliklerini çıkarsın. 6 kişi sessizce kimliklerimizi uzatıyoruz. Eli silahlı askeri. Ellerindeki listelerden kimlikleri inceliyorlar dışarıda. Şüphelendiklerini merkeze soruyorlar. Morgun kapısında sessizce ağlayan kızla yeniden karşılaştı bakışlarımız. Ne yapacağını bilememenin telaşı içindeydi. Gözleri ikide bir masadaki deftere kayıyordu. Kızımın da defteri olurdu şiirlerini yazdığı. Bazı geceler okurdu bana sevda yüklü duygusal şiirleri. Gazeteleri usulca defterin üzerine kapatıyordum. O şaşkın tedirginliğini atamamıştı üstünden. Almak istemekle istememek arasında bocalıyor. Başımla kalsın diyordum. Aradaki buzları eritmek için iki çift laf etmeliyim diye düşünüyorum. Öğretmen misin kızım diyorum. İlk tayinin mi? O evet anlamında başını sallıyor. Ben de bir zamanlar senin gibi heyecanlıydım. Buralara ilk geldiğimde senin yaşındaydım. O susuyor. İkimiz de konuşmuyoruz. Gözlerimiz sessizce anlaşıyor. O felaketine hazırlanan bir idam mahkumu gibi sessiz, boynu bükük bekliyor. Onu avcının karşısında ürkek bir ceylana benzetiyorum nedense. Tren dört bir yandan kuşatmış, silahlı nöbetçiler geziniyor dışarıda. Nereye amca yolculuk? Tepemizdeki bekleyen asker bu. Yüzüne bakıyorum, temiz bir gence benziyor. İstanbul'a evladım, evime dönüyorum. Nereden böyle? Kızım öğretmendi, onu ziyarete gitmiştim Mardin'e. Sohbetimiz içeriye kimlikleri toplamaya çam yarması gibi bir çavuşun girmesiyle kesiliyor. Resimlere bakarak kimliklerimizi verirken en son sarı kızın yüzüne dikkatle bakıyor. Onun kimliğini sallayarak ve kelimeleri ağzında yuvarlayarak hızlı hızlı konuşuyor çavuş. Hanımefendi bizimle karakola kadar geleceksiniz. Lütfen zorluk çıkarmayın. GBT'nizde bir sorun çıktı, araştırmamız gerekiyor. Yeniden göz göze geliyoruz. Allah'ım bu gözler... O kadar tanıdık ki bir şeyler anlatmak istiyor belki de. Yutkunuyor, sesi yetmiyor sanki konuşmaya. İtiraz edecek, karşı çıkacak gibi dikeliyor bir an. Sonra ondan da vazgeçip gidelim diyor askerlere, gidelim. Trenden başka gençler de indiriliyor, sorgulanmak üzere alıp götürülüyor. 10 yıl öncesine gidiyor aklım. Çiğdem'in sık sık gözaltına alındığı okul günlerine. Emniyette yok denildikçe hanımın yeri göğü inleten feryatlarına... Kızımı göz altında kaybedip kimsesizler mezarlığına gömecekler korkusu o günlerden yadigar. Tren askerleri ve indirilen yolcuları o dağ başının istasyonunda bırakarak İstanbul'a doğru yol alıyor. Masal delilerini andıran komandoların arasından son kez bakıyor bana sarı kız. Gözlerini ve defterini orada emanet bırakıyor. Emanetime iyi bak amca. 6. Ona bakarken uzak bir hayali düşünüyorum. Yıllardır dağ, bayır, köy, kasaba demeden ölüsünü dirisini arayıp durduğum, yaşlı bedenim uğruna berhava ettiğim kızımın silik bir hayali geliyor gözlerimin önüne. Gözleri ne kadar da kızıma benziyordu. Onun en çok bana diklenişini, isyankar halini severdim. Özgür olmalısın kızım derdim. Seni kimse ezmemeli. Babam bile. Anası sana çekmiş derdi. Sen de hep burnun dikine gitmedin mi? Armut dibine düşermiş. Lise yıllarındayken iki arkadaş gibiydik kızımla. Ona Nazım'dan, Hasan Hüseyin'den şiirler okurdum. Yanık sesiyle türkü söylerdi o da. Mahzuni'den, Veysel'den. Bazen beni dinlerken el yazması, şiirler ve kara kalem portrelerle dolu odasında gözlerini tavana diker, uzak hayallere dalardı. Kaybolup gittiğini düşünürdüm. Üniversiteye başladığı yıl milliyetçi düşüncelerim eleştirmeye başlamıştı. Bizim kuşağın sorunlarını eğitim ve milli kalkınmasıyla halletme görüşünü yetersiz buluyordu. Geri kalmış cahil dediğimiz insanları yönetmek, eğitmek yerine önce anlamaya çalışmalıymışız. Kollarımın arasından sıcaklığını kaybeder gibi oluyor. Korkuyordum. Şimdi uzaklarda bir hayal olmuştu. Yıllar boyu beni Mecnun gibi peşinden sürükleyen. Tren Bolu dağlarını aşmış Düzce Ovası'nda yeşillikler içinde yol alıyordu. Bir gece yarısı kollarımın arasından serap gibi kaybolan kızım, yıllar sonra sarışın, yeşil gözlü bir kız suretinde karşıma çıkmış. Onu da bulmamla kaybetmem bir olmuştu. Haydarpaşa'da inerken gazetelerimin arasına sardığım emaneti gözüm gibi saklamaya karar verdim. Belki de yıllardır aradığım hayali bulmama yardımcı olacaktı bu defter. 7. Kızımın anası gözü yollarda, gözyaşları içinde karşıladı beni. Hadi gözün aydın dedim acısını dağıtmak için. Kızın sağ salim ve esenlikteymiş. TV'de konuşmuş, anama selam yolluyorum. Metin olsun, yakında kavuşacağım demiş. Yine bir işkence testinden sağ salim dönmüştüm. Kızım ölmedi diye sevinebilir mi insan? Bir gün nasıl olursa sıra bize de gelecekti. Ya asker annelerin feryatları farklı mıydı? Ona bir daha yollara çıkmayacağımı söyledim kesin bir dille. Sessizce boyun eğdi. Sitemsiz, mutfağa ağlamaya giderken ben de kızımın hatıralarıyla dolu odasına kapandım. Sarı kızın emaneti gözleri hala bendeydi. Ona gözüm gibi bakacak, o dönene kadar saklayacaktım. Defteri kızımın eskiden şiir yazdığı defterin arasına bırakıp odayı kilitledim. Nasıl olsa bir gün dönüp emanetini alacaktı. Fakat o da kızım gibi dönmedi, dönemedi. Kızımın vurulduğu haberini alarak gittiğim kasabadan dönüşümden 9 ay geçmişti. Köroğlu Ayvaz misali rutin hayatımıza devam ediyordu hanımla. O sabah gazeteler Ümraniye'de bir hücre evinde baskın yapıldığını, birisi kız 3 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiğini yazıyordu. O sabah gazeteler Ümraniye'de bir hücre evine baskın yapıldığını, birisi kız 3 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiğini yazıyordu. Sol partiler ve insan hakları dernekleri açıklamalarında ev baskınlarının yargısız infaz olduğunu söylüyordu. Gece yarısı kapıları kırarak eve dalan emniyet güçleri kan uykudaki gençleri etkisiz hale getirmişlerdi. Gazetelerde işte bombacı terörist kız başlığıyla verilen haberlerdeki resim sarı kıza ne kadar da çok benziyordu. O artık hiçbir zaman emanetini gelip alamayacaktı belki de. Yazdıklarını okumak için inanılmaz bir istek duydum o an. Odaya girdiğimde kızımın ve sarı kızın hayali karşımdaydı. Canım yanıyor, içim acıyordu. Yoksa kızım da bir dağ başında vurulup üzerine 3-5 kürek toprak atılıp kayıp mı edilmişti? Resmine uzanıp öptüğümde ağlıyordum. O yanı başımdaydı işte, kaybolmamıştı. İlk satırları okuduğumda kızımı gözleri tavana dikmiş beni dinliyor sandım. Yollar 2. Emanet 1. Özgürlük düşü. Bugün yaralandım, 14 Nisan. Yarın yakalanacağım, 10 yıl önce. 10 yıl sonra bugün özgürlüğe doğru yol alıyorum. Kara tren beni özgürlüğe bu sefer de sen götüreceksin. İstanbul'da beni neler bekliyor bilmiyorum. Ama bu 3 ay içinde beni boğan, bunaltan kasabadan uzaklaşmak, baharın ılık nefesini ciğerlerimde hissetmek rahatlattı biraz beni. Yüreğim hafifledi sanki. 10 yıldır alıştığım cezaevinden tahliye olduktan sonra döndüğüm ana ocağı, çocukluğumda çok sevdiğim bu kasaba Karabasan olmuştu bana. Her gece düşlerimde üzerimde çöküyordu. Kan ter içinde uyanıyordum. Cezaevine girdiğimde ilk 4 yılda karabasanlarla geçmedi mi? Neden ölmedim ben diyordum. Her gece düşlerimde arkadaşlarım birer birer düşüyorlardı üzerime. Gülen'in boğazından fışkırıyor kan, oluk oluk başanıyor. Elim yüzüm kan içinde. Sara bir düş içinde uyuyor sanki. Dokunsam uyanıverecek. Elif'in elleri havada, göğsüne yediği kurşunla sırma saçları savruluyor. Göğe dikiyor gözlerini, neden der gibi. Gencim daha ben ve yaşamak istiyorum. Birer birer üstüme düşüyor yoldaşlarım. Ve ben altta canım çıksın istiyorum. Çıkmıyor. Askerler çılgınca kurşun yağdırıyor üzerime. Ölmüyorum. Uzak dağ köylerinden gelen bir falcı kadın anneme. Allah bunun üzerine bir örtü örtmüş, onu korumuş diye yorumladı durumumu. Ben yıllarca neden ölmedim diye kahroldum durdum. Arkadaşlarım benden çok yaşamak istiyorlardı. Onlar ölmüştü, ben yaşıyordum. Onlar her gece rüyalarımda en sonunda onlar için yaşamam gerektiğini ikna ettim beynimi. Onların uğruna can verdiği özgürlük benim de yolum, onların düşü benim de düşüm olacaktı. Ah defterim, senden başka dertleşecek kimsem yok benim. Cezaevinde arkadaşlarımın beni anlamadıklarını düşünürdüm. Daha çok içime kapanırdım, daha çok kitaplarıma, yazılarıma. Yakalandığımda üzerimde silah yoktu. Şehit olan arkadaşlarımın en altında büzülmüş, inler halde bulmuşlardı beni. 10 yıl önce bugün yaralanmıştım. Yakalandığımda silahsızdım. Çatışmaya girdiği tespit edilenler müebbetle yargılandılar. Bütün sorgularımda basın çalışmalarında yer aldığımı ve silah kullanmadığımı söyledim. Aksini kanıtlayamadılar. Silahım elimde olmadığı, çatışmalara katılmadığım için üyelikten 10 yıl ceza verdiler. 10 yıl erkenle birlikte yakalandığım arkadaşlarım bir o kadar daha yatacak. Bu da Tanrı'nın bir örtüsü mü acaba? Beynim yorgun, düşünemiyorum. 2. Yolun başı. Yalnızım ve yollardayım. Yollar benim umudum. Bu kasaba 11 yıl önce böyle miydi? Böyle mi bırakmıştım ben bu kasabayı? Uçarı bir kızdım, eli avuca sığmayan deli kız. Herkesin gözü bendeydi. Helin kesin daha çıkacak. Çıkartmayacağız. Bu kız buralarda durmaz. Abisinin kanını yerde koymaz. Çıkacak diyorsam çıkacak. Çıkartmayacağız. Edebiyat öğretmenimin kanlı yüzü epey hırpalanmışlar. İnsanlıktan çıkartmışlar. Yüzü gözü mosmor. Elleri ayakları şişmiş. Askıya almışlar. Elektrik, kaba dayak, zor konuşuyor. Helin daha çıkma ne olur diyor. Gözleri korku dolu. O böyle mi bakardı? O gülümseyen ışıl ışıl gözler nerede? Gözünün ışığını çalmışlar, korkmuş. Gidersen beni öldürecekler Helen. Çaresizce ağlıyorum ona göstermeden. Boynumu büküp dönüyorum. Evde büyük abim de aynı durumda. 15 gün aralıksız sorgu, işkence. Suç yok. Doğuştan suçlusunuz. Suçunuzu çoğaltmamak için dağa gidenlere engel olun. O zamanlar düğüne bayrama gider gibi gidilirdi dağa. Ben de öyle gidecektim, kararlıydım. Onlar da kararlıydı. Ben dağa çıktıktan sonra büyük abimi ve öğretmenimi yeniden gözaltına aldılar. Ve ben cezaevine düştükten 6 ay sonra bıraktılar. Sanki rehin alındılar ve ben yakalanınca rehin süreleri doldu, bırakıldılar. Küçük abim uzak bir kasabada şehit düştüğünde babam onu almaya gitmişti. Kasaba halkı abimin orada gömülmesini istemiş. Babam, oğlum sizin de oğlunuzdur diyerek güzel bir konuşma yapmış. Binlerce insan halaylarla, zılgıtlarla kaldırmış cenazeyi. Bu kasaba böyle miydi o günlerde? Abim, ilk öğretmenim, sırdaşım, benim can arkadaşım, bana kitap okumayı, insanları sevmeyi, yazı yazmayı öğreten rehberim, ne görkemliydi cenaze törenin. Dağlar köyler boşaltmıştı. Binlerce can hep bir ağızdan adını haykırıyordu. Şehit Namır'ın. Babam yine konuşmuştu dokunaklı içli sesiyle. Abimle gurur duyduğunu anlatmıştı. Hepimiz duygulandırmıştık. Ben senin hayalinle günlerce ağladım ağabey, günlerce. Mezarlıkta senin toprağında ağıt yakarken polisler çevirmiş etrafımızı, arkadaşlarımı gözaltına almışlar. Ben duymamışım. Durmadan gözyaşı döküyordum. Ben herkesin korktuğu, senin maskotun, deli kızın ağabey. Dokunmayın ona demişler. Polisler yaklaşamamışlar yanıma. Öylece kalmışım, seninle konuşur halde. Daha da benim rehberim sendin ağabey. Karanlık gecelerde kutup yıldızım sendin. 3. Kasaba. Bu babama ne olmuş böyle? Küçülmüş, kabuğuna çekilmiş, sinmiş. Ya abime ne demeli? Ben nasıl dayandım sen bilemezsin dedi bana. Kasabada yaşamak kolay mı sanıyorsun? Sizin acınızı hep bizden çıkardılar. Her asker ölümünde, her karakol baskınında, her çatışma haberinde sudan bahanelerle ezdiler bizi. Vatanımız, bırakıp da nereye gidelim? İnsanların ilişkileri sahte, samimiyetsiz, yozlaşmış. Babam bile yılmış, yıkılmış. Bana durmadan öğüt veriyor. Sıkıldım hep. Bunaldım. Akıllan kızım. Boş bir yoldasın. Sonu yok. Macera. Sen cezanı çektin. Yeter. Geri çekil biraz. Tek başına sen mi kurtaracaksın? Kendini ateşe atmak zorunda mısın? Bak yasal partilerde çalışıyor. Haklarımızı arıyoruz. Tamam, gönlümüz sizinle. Oy zamanı oyumuzu da atıyoruz. Onlar da biliyor ne olduğumuzu. Kafanı dinle biraz. Birlikte daha çıktığın 6 arkadaşın 4'ü itirafçı oldu. Hatta biri operasyonlarda kelle avcılığı bile yaptı. Birisi şehit düştü. Bir tek sen kaldın. Uslan biraz. Kendimi kimselere anlatamıyordum. Cezaevinde anlatabildim mi? Beni hep bireysel davranmakla eleştirmediler mi? Ben dünyayı ve sizleri anlamaya çalışıyorum. Araştırıcı olmak, derinleşmek istiyorum. Sevgili abim de hep okurdu. Bilinç düzeyi çok yüksekti diye anlatırdı hep. Bana ondan miras kalmış kendimi geliştirmek, özgür olmak istiyorum. Ama bu kasaba 3 ayda öldürdü beni. Boğuluyorum sanki. Kiminle dertleşeceğim? Kendimi işkenceden beter halde hissediyorum. Tedavim yarıda kaldı. Hastanede bile itirafçı olmamı istediler. Lanet olsun sizin kurtaracağınız hayata dedim. Arkadaşlarıma söyleyemedim. Acılarımı içime gömdüm. Tecavüze uğrayan arkadaşlarım da acılarının içlerine gömmüştü. Kadın kadına bile paylaşılmadık birçok şeyi. Yıllar sonra açıkladı bazıları. Açıklayamayanlar yüreğine gömdü. İstanbul'da arkadaşların yardımıyla tedavi olabilirsem kurtulabilirdim belki. Yoksa yakındaki kemiklerim erimeye başlayacak. 10 yıldır bedenimde şarapnel parçalarıyla, onların verdiği acı ve sızılarla dayanmaya, yaşamaya çalışıyorum. Dayanamadım. En sonunda geçen hafta annemi babamı karşıma aldım. Ne istiyorsunuz benden dedim. Ben mucize eseri yaşıyorum. Üzerime gelmeyin. Aklınız size kalsın. Ben yolumu yıllar önce çizdim. Doğru bildiğim yolda gidiyorum. Bana karışmayın. Bugün yanınızdayım. Fakat burada nefes alamıyorum. Sıkılıyorum. Beni anlayın. Sizin için zor olduğunu biliyorum. Ama ben gidiyorum. Nereye diye sormayın. Bilmiyorum. Yapmam gereken işlerim var. Ben size daha sonra açıklarım. Ama gitmem gerekiyor. Burada yaşayamam. Anlayın beni ne olur. Sizleri çok seviyorum. Anlayın. 4. Oyun. 13 yaşında bir çocuktum. Ministerin arasına katıldığımda sanki her şey sihirli bir oyundu. Gizli toplantılar yapıyorlardı. Ben uzaktan onların toplantılarını izliyor, konuşmalarını dinliyordum. Oyunda bana yer verilmeyişini içerliyordum. Önemli bir oyundan dışlanmış gibi görüyordum kendimi. Herkes saklambaç oynuyor, ben yokum. Beni de aranıza alın dedim abime. Ben şeker portakalındaki Zeze gibiydim. Abim durmadan kitap okuturdu bana. Ne okudun anlat derdi. Ben de her okuduğum masalı, hikayeyi büyük bir ciddiyette anlatırdım ona. Sarı saçlarımı okşar, beni öpücüklere boğardı. En büyük ödülümdü öpücükler. Tamam Zeze dedi bir gün. Seni de oyuna alıyoruz. Küçük ve önemli işler yapacaksın. Babam beni kuzularımız, koyunlarımızı otlatmaya gönderiyordu. O yüzden çobanların hepsini tanıyordum. Birçoğu yurtseverdi. Ministerden çobanlara, onlar kanalıyla da dağa haber uçuruyorduk. Ben arada kuryelik yapıyordum. Eğlenceli bir oyundu. Abim birçok arkadaşıyla dağa çıktığında ben lisede okuyordum. Bir erkeğin bana yaklaşmaya kalkması dayak nedeniydi. Herkesin kavruk esmer olduğu bir memlekette sarışın ve yeşil gözlü, dağ gibi bir kız olmam tanrı örtüsüyle açıklanabilir miydi? Komşular anneme takılırdı. Nereden aldın sen bu sarı çıyanı diye. Annem her yıl kasaba panayına gelen çingene kadınların beni getirdiğini söylerdi. Bazen inanırdım. Gelip alacaklar derdi annem. Bu da onlar gibi deli. Tabanı yanıklarda. Bunun da gözü yollarda. Lise müdürü ve polis şefleri benden çekiniyordu. Çünkü beni takiple görevlendirilen polis bir gece yarısı kim vur diye kurban gitmişti. Beni uzaktan izliyorlardı artık. Gitmeden önce edebiyat öğretmenime uğradım. İstersen kaç buralardan, istersen tayinli iste, ben gidiyorum, hakkını helal et. Bana gitme diyemezdi, gururluydu. Sarıldık, helalleştik. O gece yarısı kasabanın dışında bir höyükte buluştuk. 6 arkadaş yıldızların ışığında bir çoban kulübesinde bekledik. Dağdan gelen rehberin sayesinde ve uzun bir yolculuğun sonunda sarp bir dağın koyağında bulunan kamp yerine ulaştık. Bugün bana yeniden dağlara git deseler gider miyim? Gitmem. Ben insan öldüremem, bir cana kıyamam. Arkadaşlarımın gözünün önünde can verdi. Sağ olanları da orada infaz ettiler. Ama yine de ben kimseyi öldüremem. Daha da 1,5 yıl kaldım. Komutan koruması seçilmiştim. Belki dik başlı oluşumdan, belki cesaretimden gezmediğim dağ kalmadı. Birçok çatışmaya ben de katıldım ama ben kimseyi öldürmedim. Belki de beynimi buna inandırmak istedim. Kim bilir insanı anımsamak istemediği olayları unuturmuş dağlarda. Zamanla. Dağda bir gün bir köylü getirdiler. Zavallı, korkmuş bir adam, tavuk gibi sinmiş kabuğuna. Şapkasının altında büzülmüş titriyor. Dediler bu adam korucudur. Suçu çok büyük, cezasını sen vereceksin. Düşündüm, yapamam dedim kesin bir dille. Ben bu adamı öldüremem. Zaten yaptığından utanmış bir adama benziyor. Konuşup ikna edebiliriz. Sonuçta onlar da bizim insanımız. Onları yanımıza çekmek için yönetim de af çıkartmadı mı? Haklısın dedi komutan. Biz koruyucu ya da asker avlamak için elimize silah almadık. Hiçbirimiz sebepsiz adam öldürmek için de dağa çıkmadık. Onları elbette kazanmak zorundayız. Büyük bir yük kalktı üzerimden. Baharın kokusunu nasıl da özlemiştim. Yeşil bir halı serilmişti sanki toprağa. Ekinler büyümüş, ağaçlar gelinlik giymiş, rengarenk. Sevinmem gerekirken ben niye hala hüzün doluyum?